Ayrım 29.
Pekala. Şu benim lazımlığım sabahtan beri dolu vaziyette duruyor. Yukarı çıkıp onu al, güzelce yıka ve yerine koy. Bu işi yapmak istemiyorum. Ama bisikletle uçsuz bucaksız tarlalarda, çayırlarda dolaşmak hevesiyle kabul ediyorum. Shannon nehrinde yüzerek geceleyecek bir yer bulup evden uzak nefis bir hafta sonu geçireceğim. Masayı çekip sandalyeyi üstüne koyuyorum. Lamanın karyolasının altında beyaz bir lazımlık duruyor ama sarı ve kahverengi lekeler içinde berbat kokuyor. Lazımlığı dikkatle tavan arasının kenarına taşıyorum ve kendim sandalyeye basıyorum. Sonra lazımlığı alıyorum, başımı öbür tarafa çevirip masaya iniyorum. Lazımlığı bu sefer sandalyenin üstüne koyuyorum ve yere iniyorum. Dönüp lazımlığı alıyorum, tuvalette yıkarken kusuyorum ama geri getiriyorum. Laman, aferin diyor. Bundan sonra lazımlığımı böyle tertemiz yıkarsan bisiklete dedi istediğin zaman alabilirsin. Ayrıca bakkaldan sigarasını ve kütüphaneden kitaplarını alıyorum ve bundan sonra başka istekleri olursa onları da yapacağım. Doğrusu lazımı çok müthiş bir şekilde taşıdın diyerek gülüyor. Annem de ocağın karşısında gözlerini küllenmiş ateşe dikmiş oturuyor. Yağmurlu bir gün kütüphaneci Mrs. O'Reilly'den bu havada dışarı çıkma diyor. Kitaplar mahvolur. Şurada uslu uslu otur ve istediğin aziz kitabını oku. 4 tane aziz kitabı var ve hepsi de kalın. Bu azizlerin hayatını okuyarak zaman kaybetmek istemiyorum ama elimi alıp başlayınca bırakamıyorum. Ve yağmur dinmesin diye dua etmeye başlıyorum. Kadın erkek bütün aziz resimlerinde hepsi göğe doğru bakıyorlar. Bulutların arasında tombul tombul küçük melekler var. Ya çiçek taşıyorlar ya da arp çalıyorlar. Pay eniştem şu azizlerin hiçbirini karşıma alıp da bir bira içmek istemem doğrusu der ama bu kitaplardaki azizler çok farklı. Bakireler, şehitler ve bakire şehitler hakkında hikayeler var ve hepsi de lirik sinemasında gördüğüm korku filmlerinden beter. Bu bakirelerin sürekli olarak başı derde giriyor ve nedenini hiç anlayamıyorum. Önce bakire sözcüğünün anlamını öğrenmek için sözlüğe bakıyorum. Bakire Meryem'i biliyorum. Doğru dürüst bir kocası olmadığı için ona bakire dediklerini de biliyorum. Etrafındaki tek erkek sadece zavallı yaşlı S.D. Joseph. Sözlükte iffeti bozulmamış kadın, genellikle genç bir kadın yazıyor. Şimdi de iffet sözcüğüne bakmam gerekiyor. Gayrimeşru cinsel ilişkiyle bozulmamış, saf. Derken çıkan her yeni kelimeye bakarak cinsel ilişkiden üremeye ve erkek organının kadın organıyla birleşmesine kadar uzanan bir yeni kelime dizisiyle karşılaşıyorum. Elimde koskocaman bir sözcükle kelime aramaktan bıkıp sonunda bu sözcüğü yazan adamların benim yeni bir kelime öğrenmemi istemediklerine karar veriyorum. Bütün öğrenmek istediğim nereden gelmiş olduğum ama bu üreme işinin nasıl olduğunu kime sorsam bir başkasına sor diyor ya da böyle bilinmeyen kelimeler arasında boğuluyorum işte. Bütün bu bakirelere Romalı papalar kendi dinlerine bırakmalarını söylüyor. Onlar da hayır diyor ve işkenceler başlıyor. En çok Azize Kristina'yı seviyorum. Ölümü asırlar sürüyor. Göğsünü kesin diyorlar. Azize Kristina kesik göğsünü din adamlarının suratına fırlatıyor ve adamlar kör, sağır ve dilsiz oluyor. Bir başkası öbür göğsünü de kesin diyor ve aynı şey oluyor. Kristina'ya oklar atıyorlar ama oklar geri dönüp askerlere saplanıyor. Kaynar yağ kazanının içinde onu yakmaya kalkışıyorlar. Kristina tatlı bir uyku çekip tekrar kalkıyor. Sonunda kafasını kesiyorlar ve Kristina ölüyor. Adı İnanılmaz Kristina ve İnanılmaz Kristina'nın ziyafet günü 24 Temmuz. Bunu 4 Ekim'de Aziz Francis'in ziyafet günüyle birlikte zihnime kaydediyorum. Kütüphaneci artık gidebilirsin diyor. Yağmur dindi. Tam kapıdan çıkarken arkamdan sesleniyor. Anneme bir not yazacakmış. Bu notu benim okuyacak olmama aldırmıyor. Mrs. McCord. İrlanda'nın elden gittiğini düşündüğünüz bir sırada kütüphanede Azizlerin Hayatı adlı bir kitaba gömülmüş bir çocukla karşılaşıyorsunuz. Öyle ki çocuk yağmurun dindiğinin bile farkında olmuyor. Mrs. McCord, oğlunuz geleceğin rahiplerinden biri olabilir ve bunun gerçekleşmesi için mum yakacağım. Sevgiler, Catherine O'Reilly Duran kütüphaneci. Sürekli kürsüde oturan tek öğretmenimiz Seksek Avhaluran. Bu okul müdürü olduğundan mı kaynaklanıyor yoksa bacağının tekinin kısa olmasından mı bilemiyorum. Diğerleri sınıfın içinde aşağı yukarı dolaşır ve ne zaman kafamıza bir sofa ineceğini asla tahmin bile edemeyiz. Seksek ise eğer böyle bir şey yapacaksa öğrencileri kürsüsünün önüne çıkarıyor ve 3 sınıfın önünde cezasını veriyor. Kürsüsünde oturup bize Amerika'dan söz ettiği zamanlar çok güzel saatler geçiriyoruz. Sevgili çocuklar, Kuzey Dakota'nın donmuş bozkırlarından Florida'nın mis kokulu portakal bahçelerine kadar bu ülkede 4 mevsim yaşanır. Amerika'nın tarihini ilk çakmaklı tüfeklerden başlayarak anlatmaya başlıyor. Oradan Amerikan çiftçisine geçiyor. Cebir ya da gramer derslerini atlatmak için Amerika hakkında bir soru veriyoruz ve öyle bir heyecanla anlatmaya başlıyor ki bütün gün dersler kaynıyor. Kürsüsünde oturuyor ve Kızılderili reislerin adlarını saymaya başlıyor. Arapaho, Cisine, Chippewa, Sioux, Apache, Iroquois. Her biri bir şiir gibi. Yavrularım kulak verin. Bir de şu isimlere bakın. Yağmur Yüz, Oturan Boğa, Çılgın Tekme ve dahi Gremenimo. 7. sınıfta bize küçük bir kitap dağıtıyor. İçinde bitmek bilmeyen uzun bir şiir var. Oliver Goldsmith'in Terk Edilmiş Köy adlı şiiri. Mr. O'Halloran bu şiirin İngiltere hakkında bir şiir olduğu sanılabilir ama aslında bu şiir şairin kendi vatanı İrlanda'ya bir ağıttır diyor. Her gece 20 satırını ezberleyerek ertesi gün okulda okuyoruz. 6 çocuğu birden kürsüsünün önüne diziyor ve bir satır bile atlayacak olursak her iki elimize birer sopa yiyoruz. Sonra kitapları sıraların gözüne kaldırıp bütün sınıf terk edilmiş köyün okul müdürü hakkındaki mısraları bir ağızdan okuyoruz. Ve Mr. O'Halloran özellikle son satırlarda müdüre yapılan övgüyü dinlerken gözlerini yumuyor ve kendinden geçiyor. Yolun kıyısındaki eğri büğrü parmaklığın ötesinde amaçsızca açmış rengarenk çiçeklerle bezeli. Bahçe içindeki o gürültülü küçük okulda okul müdürü hem ders verir hem okulu yönetirdi. Sert görünüşlü, haşin bir adamdı. İyi tanırdım onu, bütün okul kaçakları gibi. Sabahları yüzüne bakıp bilirdik başımıza gelecekleri. İp uçlarını okumayı çok iyi öğrenmiştik hepimiz. Ve şakalarına yalancı bir neşeyle gülmeyi. Çünkü müdür durmadan şaka yapardı. Fısıltılardan duyardık kaşlarını çattığını. Sertti sert olmasına ama yine de çok nazikti. Yalnız çok aşırıydı öğrenme bilme isteği. Köyde herkes çok şey bildiğini kabul ederdi. Yazı yazabilirdi, hesap da yapabilirdi üstelik. Araziyi ölçebilir, Medcezir'e haber verebilirdi. Söylentilere göre tartışmada da üstüne yoktu. Bir tek rahip tartışabilirdi onun gibi. Çünkü yenilse de sürdürebilirdi tartışmayı. Kelimeleri egemenliği ve gümbür gümbür konuşması etrafındaki köylüleri şaşkına çevirirdi. Şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerlerdi seyrettikçe. Akılları almazdı o küçük kafadaki bu kadar çok bilgiyi. Bu satırları neden bu kadar çok sevdiğini anlayabiliyoruz ama gerçekten de şiirde dediği gibi onun bu bildiklerini nasıl küçücük kafasına sığdırabildiğini biz de şaşıyoruz. Ve onu bu şiirin satırlarında hep anacağız. Bize her zaman tekrarladığı bir şey var. Çocuklar, kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ama bunun için önce kafalarınızı doldurmanız gerek. Beni dinliyor musunuz? Buraya her şeyi doldurun. Ancak o zaman hayatta başarıyla ilerleyebilirsiniz. Clark, başarı sözcüğünü açıkla bakayım. Parlaklık efendim. Fena değil ama yeterli Clark. Şimdi McCord bize cevher sözcüğüyle bir cümle yapsın. Clark aslında bir cevher ama sadece yeterli olmakla yetiniyor efendim. McCord, sende bir rahip kafası var ya da bir politikacı kafası. Bunu düşün evlat. Düşüneceğim efendim. Annene söyle, gelip beni görsün. Peki efendim. Annem kesinlikle Mr. Ahalar'ını görmeye gidemem diyor. Doğru düzgün bir elbisem yok. Üstüme giyecek bir palton bile yok. Neden beni görmek istiyormuş? Bilmiyorum. O zaman sor. Soramam, beni öldürür. Annen gelsin diyorsa gideceksin, yoksa sopayı ben yerim. Annem sonunda okula geliyor ve Mr. Ahalar'ın onunla koridorda konuşuyor. Frank okumaya devam etmeli diyor. Sakın öyle sıradan işlere koşmayın bu çocuğu. Hiçbir yere varamaz. Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne götürün ve benim gönderdiğimi söyleyin. çocuğun listeye hatta üniversiteye devam edebilecek kadar parlak bir çocuk olduğunu söyleyin. Ve ekliyor. Oraya buraya mesaj götürüp getiren çocuklar yetiştirmek için müdür olmadım ben bu okula. Teşekkür ederim Mr. O'Halloran. Bense Mr. O'Halloran'ın işime burnunu sokmamasını yeğlerdim. O Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne gitmek filan istemiyorum. Okulu bir an önce bırakıp işe girmek ve haftalığımı almak, cumartesi günü herkes gibi sinemaya gitmek istiyorum. Birkaç gün sonra annem elimi yüzümü güzelce yıkamamı söylüyor. Hristiyan Kardeşlik Derneği'ne gidiyoruz. Oraya gitmek istemediğimi, bir işe girip para kazanmak ve adam olmak istediğimi söylüyorum. Vızıldanmayı bırak, okula devam edeceksin. Seni okutmanın bir yolunu buluruz elbet. Evlerde temizlikçi olarak çalışmam gerekse bile seni okutacağım. Derneğin kapısına geliyoruz. Oğlum Frankie Limes'ten Mr. O'Halloran gönderdi. Liseye alınması için bir şeyler yapabilirsiniz belki. Ripe Murray, yerimiz yok diyerek kapıyı suratımıza kapıyor. Eve dönerken annem hiç konuşmuyor. Eve gelince çayı koyuyor ve dinle beni diyor. Dinliyor musun? Evet dinliyorum. Bu kilisenin yüzüne kapıyı kapaması ikinci defadır oluyor. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Stephen Carey de böyle kapıyı yüzümüze kapamıştı. Hatırladın mı? O zaman da baban seni götürmüştü. Ha evet. Şimdi de Rahip Murray kapıyı yüzümüze kapadı. Boş ver anne. Ben zaten çalışmak istemiyorum. Annemin yüzü geriliyor ve öfkeyle hiç kimsenin yüzüne kapıları çarpmasına izin vermemelisin diye bağırıyor. Duydun mu? Bir daha kimse yüzüne kapı mapı çarpmayacak. Ve yine ocağın karşısında ağlamaya başlıyor. Tanrım, ben bu çocuklara doğru dürüst işleri olmasın diye mi doğurdum? Onu teselli etmek için ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü 5-6 yılda okula gitmekten kurtulduğum için çok seviniyorum. Artık özgürüm. 14'üme giriyorum. Aylardan Haziran ve okulun son günleri. Benim için okul artık sonsuza dek bitiyor. Annem beni postanede bir iş için Dr. Cooper'a götürüyor. Postane müdürü Mrs. O'Connell bisiklete binmesini biliyor musun Frank diye soruyor. Yalan atıyorum ve biliyorum diyor. Pekala, 14 yaşından önce çalışamayacağın için Ağustos'ta gel diyor. Mr. O'Halloran ise benim veya Clark, Kennedy gibi çocukların odun kesmek, su taşımak gibi işlerde çalışmasını utanç verici bulduğunu söylüyor. Bu sınıf bilincinin İngilizler tarafından beynimize sokulmuş olmasından nefret ediyor ve yetenekli çocuklarımızı çöplüğe atıyoruz diyor. Bu ülkede durmayın çocuklar, gidin buradan, Amerika'ya gidin, McCord, Amerika'ya git, beni duyuyor musun? Evet efendim, duyuyorum. Rahipler aramızdan misyonerler seçmek için okula geliyorlar. Redemptorist, Fransiskan ya da diğer rahipler dinsizleri ya da putperestleri dine çağırmak amacıyla bizleri uzak görevlere gönderecekler. Ben hiç oralı olmuyorum, Amerika'ya gitmeye kararlıyım ama bir rahip dikkatimi çekiyor. Bedevilere ve Fransız Lejyon ordularına misyonerler arıyor. Başvurmak istiyorum. Oturduğum bölgenin rahibinden bir mektupla sağlık raporu getirmem gerektiğini söylüyorlar. Rahip mektubu hemen yazıp elime veriyor. Daha önce neden gitmediğimi soracak neredeyse. Doktorsa bu kağıtları niçin istediğimi soruyor. Sahra çölünde bedevilerle Fransız Lejyon askerlerinin misyonerliğe gideceğimi söylüyorum. Sahra dolaşım neyle yapılıyor biliyor musun? Trenle mi? Hayır, develerle. Peki deve nedir biliyor musun? Şu kamburu olan hayvan. Ona kambur denmez. Kamburdan da beter bir bozukluk. Üstelik dişleri yemyeşil. Diş etleri kangren olmuş ve insanı ısırır. Hem de nereni ısırır biliyor musun? Nere mi? Adamın omzunu koparır verir. Ve sahra çölünün ortasında öyle çarpık bir şekilde kalırsın. Sonra Limerick'e döndüğünde sokaklarda tek omuzlu bir adam olarak dolaşırsın. Tek omzu olmayan bir erkeği hangi kız ister? Hem şu gözlerinin haline baksana. Daha buradayken gözlerin böyle olursa sahrada ne olur biliyor musun? İltihaptan çürür ve suratına akar. Kör olursun. Gözsüz kalırsın. Sen kaç yaşındasın bakayım? 13. Hadi annenin yanına dön. Kendi evimiz olmadığı için Lama'nın kulübesinde Radun Lane'deki gibi rahat edemiyoruz. Radun Lane'de ister İtalya'da olsun ister İrlanda'da olsun dilediğimiz gibi davranıyorduk. Şimdi Laman gazetesini okurken veya uyurken ses çıkarmamamız gerekiyor. Hava kararana kadar sokaklarda oynuyoruz. Eve gelince de yapacak hiçbir şey olmadığı için yatıyoruz. Eğer lambanın yağı varsa yatakta kitap okuyabiliyorum. Annem de Lama'nın son çay servisini yapıp odaya geleceğini söylüyor. Çoğu kez annem gelene kadar uyumuş oluyoruz. Ama bazen annem hemen gelmiyor ve Lama'nın mırıltılarını duyuyoruz. Arada sırada inleme sesleri geliyor. Bazı geceler annemin sabaha kadar odaya gelmediği oluyor. Alfie ile Michael büyük yatakta yayılıyorlar. Melici, annem tavan arasından inemiyor çünkü düşmekten korkuyor diyor. Onun için bütün gece yatağına gelemiyor. Yakında Dardin'e gidecek olan Melici daha 12 yaşında ve bazı şeyleri bilemiyor. Ben 13 yaşındayım. Lamanla annemin yukarıda kendilerini o heyecan meselesine kaptırdıklarını tahmin ediyorum. Bu heyecan konusunu artık biliyorum. Bunun bir günah olduğunu da biliyorum. Ama eğer günahsa rüyalarımda Lyric sinemasında mayolu Amerikalı kızların filmlerini görüp sabah garip bir şekilde uyanmamam gerek. Bu kendiliğinden nasıl oluyor? Mr. O'Dea'nın bir derste zina yapmayın diye 10 emirden 6.sını haykırarak beynimize sokmaya çalıştığı gün çocuklar ders sonrası aralarında bu konuyu konuşmuşlardı. Ama günahsa onların da bunu yapmaması gerekir. Zina uygunsuz düşünceler ve duygular anlamına geliyor. Kısacası toptan ayıp şeyler zina demek oluyor. Redemptorist rahiplerinden biri de 6. emir konusunda bize avaz avaz bağırıp duruyor zaten. Bu öyle bir günahtır ki diyor. Bakire Meryem yüzünü öbür tarafa çevirip ağlamaya başlar. Peki neden ağlar? Sizin sevgili oğluna çektirdiklerinizi ağlar. Sizlere baktığında bu limerikli çocukların kendi kendilerine yaptıkları kötülüğe ve kendi kendilerini nasıl kirlettiklerini ağlar. Bunu her yapışınızda Meryem'in oğlu İsa'nın çarmıhta gerilmiş vücuduna bir çivi daha çaktığınız için ağlar. O dikenli tacının başında açtığı yaralara tuz bastırırcasına ona acı verdiğiniz için ağlar. O çarmıhta asılı zavallıya hain Romalılar ne yapıyor? Dudaklarına sirkeye batırılmış bir sünger sürüyor. Azize Meryem'in oğlunun o dudakları ki sadece dua etmek için aralanır. Öyle ki çarmıha onu çivileyen sizler için bile dua etmek için o kurumuş dudakları kıpırdanır. Onun çektiklerini bir düşünün. Başınızda bir dikenli taç, kafatasınızda bir toplu iğnenin saplandığını düşünün. Sonra bir anda 20 toplu iğnenin birden saplanmasıyla duyacağınız acıyı düşünün. Ellerindeki, ayaklarındaki çivileri düşünün. Bu acının binde birine katlanabilir miydiniz acaba? O iğnelerden bir tanesini, sadece bir tanesini şöyle bir etinize batırın ve o acının yüzlerce, binlerce katını düşünün. Bir neşterin acısı gibi. Çocuklarım, şeytan sizin ruhunuza girmiş. Sizi cehenneme çağırıyor, kötülüklere çağırıyor. Bir daha kendi kendinize bu arzuyu duyacak olur da o korkunç günahı işlerseniz unutmayın ki İsa'nın acılarına acı kattığınız gibi cehenneme bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Cehennemin yolundan geri dönün çocuklarım. Bu uçuruma düşmeyin. Şeytana uymayın ve ellerinize sahip çıkın. Ama ben ellerime sahip çıkamıyorum. Meryem'e duaları ediyorum. Oğlunun tekrar tekrar çarmıha gerilmesine sebep olduğu için beni bağışlamasını istiyorum. Bir daha yapmayacağım diye söz veriyorum fakat kendime hakim olamıyorum. Günah çıkartacağım diyorum ve ondan sonra bir daha asla bunu yapmayacağım. Cehennemde kızgın demirlerle dağlanmak istemiyorum. Bu limerik laipleri de hiç anlayışı davranmıyorlar. Günah çıkartmaya gidiyorum ve bana bu günahtan vazgeçemediğim için tövbekar olamadığımı söylüyorlar. Kilise kilise dolaşıp anlayışlı bir rahip arıyorum. Sonunda Pediclosey, Dominikan Kilisesi'nde 90 yaşında sağır bir rahip olduğunu söylüyor. Artık birkaç haftada bir ona gidiyorum. O da bana kendisi için dua etmemi söylüyor. Bazen beni dinlerken uyukluyor. Onu uyandırmaya cesaret edemiyorum ve ertesi gün günahlarımdan arınamamış bir halde dolaşıyorum. Ama rahibin uyuması benim kabahatim değil. Ben günah çıkartmaya gitmekle görevimi yapıyorum. Derken bir gün kiliseye gittiğimde günah çıkarma odasının perdesinin arkasında benim yaşlı rahip yerine kepçe kulaklı genç bir adam beni karşılıyor. Kulaklarına bakınca bütün söylediklerimi duyacağından korkuyorum. Bağışlayın beni rahip efendi. Son günah çıkarttığımdan bu yana 2 hafta geçti ve ben yine günah işledim. Ne günah işledin evladım? Okuldan kaçtım. Anneme yalan söyledim. Evet, başka ne günah işledin? Ben ayıp bir şey yaptım. Anlıyorum evladım. Kendi kendine mi başka biriyle mi yoksa bir hayvanla mı? Hayvanla mı? Böyle bir günahı da ilk kez duyuyorum. Bu rahip köylü olmalı. Eğer öyleyse benim için yeni dünyaların kapılarını açacak demektir. Kilauea'ya gideceğimiz günün gecesi Laman eve sarhoş geliyor ve masaya oturup yanında getirdiği balık ve patatesini yiyor. Anneme çay suyu koymasını söylüyor. Annem de ocağı yakacak bir şey olmadığını söyleyince Laman anneme avaz avaz bağırıyor. Bu evde piçlerinde bedavadan oturuyorsun. Cebinden bir avuç para çıkarıp bana doğru fırlatıyor ve git yakacak bir şeyler al diyor. Gitmek istemiyorum. Anneme davranışı yüzünden onu dövebilirim ama o zaman o da 3 hafta bekledikten sonra bana bisikletini vermez. Annem ateşi yakıp çay suyunu koyduktan sonra Laman'a bisiklet için bana söz vermiş olduğunu hatırlatıyorum. Bugün lazımlığımı temizledin mi? Aa, unuttum. Hemen şimdi temizlerim. Demek lazımlığımı temizlemedin. Sana işlerimi yapman için her hafta 2 peni veriyorum. Kütüphaneden kitap almana izin veriyorum ve sen bir lazımlığımı temizlemiyorsun. Sonra da karşıma geçmiş bön unuttum diyorsun. Ama bisikletimi istiyorsun. Hemen temizlerim, hemen şimdi. Şimdi temizleyeceksin ha? Yukarı nasıl çıkacaksın peki? Yemeğimi yerken önümden masayı nasıl alacaksın? Annem bütün gün okuldaydı diyor. Sonra da gözleri için doktora gitti. Bisikleti unut. Anlaşma şartlarını yerine getirmedin. Ama zaman olmadı ki diye annem araya giriyor. Laman anneme kes sesini diyor ve annem ateşin başında susup oturuyor. Bense ısrarla Laman'a 3 haftadır anlaşma şartlarına uyduğumu, hem lazımlığı temizleyip hem onun işlerini yaptığımı söylüyorum. Kes sesini ve git yat. Bana git yat diyemezsin. Sen benim babam değilsin. Üstelik bana bisiklet için söz verdin. Laman omzuma bir yumruk atıyor. Ben oralı olmayınca bir yumrukta kafamı indiriyor. Annem çığlıklar atarak yerinden fırlıyor ve Laman'ı çekiştiriyor. Laman beni yumruklayarak ve tekmeleyerek yatak odasına itiyor. Ben o arada sürekli olarak söz verdin diye bağırıyorum. Laman beni yatağa atıp vurmaya devam ediyor. Seni öldüreceğim piç kurusu. Annem de bir yandan çığlıklar atarak onu geri geri mutfağa doğru çekiyor. Laman'ı masaya oturtuyor ve sakin ol diyor. Hadi yemeğini ye, o daha çocuk. Laman'ın sandalyesine çekişini ve ardından yemeğini yerken yalanıp yutkunma seslerini duyuyorum. Bana kibriti ver diyor anneme. Bu yemeğin üstüne bir sigara içeyim. Sigarasını içerken nefes çekişini ve dumanı üfleyişini duyuyorum. Annem de sessiz sessiz ağlıyor. Ben yatıyorum diyor Laman. İçkili olduğu için masayı çekip sandalyeyi üstüne yerleştirmesi ve yukarı çıkması biraz zaman alıyor. Yatağa oturunca karyola gıcır diyor ve çizmelerini yere fırlatıyor. Annemin gaz lambasını söndürürken hala ağladığını fark ediyorum. Sonra her şey karanlığa gömülüyor. Gece olanlardan sonra annemin kendi yatağında yatacağını düşünüyorum ama o yukarı çıkıp o daha çocuk diye Laman'ı yumuşatmaya çalışıyor. Zaten hasta, gözleri de çok kötü. O pisliğin teki, bu evde o çocuğu istemiyorum. Annem ağlayıp sızlanarak ona yalvarmaya başlıyor. Ardından inlemeler ve sessizlik.